24. ayrım.
14. bölüm. 8 Mart cumartesi, 17 Mart pazartesi. Lisbeth Salander bütün bir haftayı acılar içinde yatarak geçirdi. Anüsünde, vajinasında ve diğer birçok yerinde iyileşmesi zaman alacak yaralar vardı. Bujurmanın bürosundaki tecavüzle karşılaştırılamayacak şeylere maruz kalmıştı. Bu artık zorlama, aşağılama değil, sistematik bir şiddet uygulamasıydı. Lisbeth, Bujurman'ı küçümsediğini, bütünüyle yanlış değerlendirdiğini iş işten geçtikten sonra anlamıştı. Bujurman'ın yönetmekten hoşlanan, iktidar düşkünü biri olduğunu düşünmüştü ama böylesi sadist olabileceğini aklına bile getirmemişti. Birkaç kez Bujurman'ın kendisini öldüreceğini düşünmüş, bir ara Bujurman yastığı yüzüne bastırdığında bilincini kaybeder gibi olmuştu. Ama ağlamamıştı. Fiziki acıların verdiği yaşlar hesaba katılmazsa bir damla bile gözyaşı dökmemişti. Bujurman'ın evinden ayrıldıktan sonra sendeleyerek bir taksi durağına gitmiş, evine taksiyle dönmüştü. Merdivenleri çıkarken çok zorlanmıştı. Duşa girmiş, bedenindeki kanları temizlemiş, sonra yarım litre suyla uyku ilacı içmiş, yatağına girip battaniyeyi başına kadar çekmişti. Pazar günü öğle üzeri uyandı. İçinde bir boşluk vardı. Başı, eklemleri ve vücudunun alt tarafında ağrılar vardı. Yataktan kalktı, bir bardak kefir içip elma yedi. Sonra iki uyku hapı daha alıp tekrar yattı. Ancak salı günü yataktan kalkabildi. Dışarı çıktı ve bir paket hazır pizza aldı. Eve döndüğünde ikisini mikrofırına koydu ve termosa kahve doldurduktan sonra bilgisayarın başına oturdu ve gece yarısına kadar internette dolaşıp sadizmin psikopatolojisi üzerine yazılanları okudu. Amerika'da bir kadın grubunun yayınladığı makale ilgisini çekti. Yazarlara göre sadistler, ilişkiye geçecekleri insanları dikkatli bir sezgiyle ayırt ediyorlar, en gözde kurbanlarını, çaresiz olduklarını düşündükleri için gönüllü olarak onların ayağına giden insanlardan seçiyorlardı. Yalnız başına yaşayamayan, bağımlı insanlar konusunda uzmanlaşan sadistlerin en uygun kurbanı seçme konusunda uğursuz bir yetenekleri vardı. Avukat Bujurman, kurban olarak Lisbeth'i seçmişti. Lisbeth, düşüncelere daldı. Bu, başkalarının onu nasıl gördüğünü anlatıyordu. Cuma günü uğradığı ikinci tecavüzden bir hafta sonra Lisbeth, Hornstool'da dövme yapan bir dükkanın kapısını çaldı. Daha önceden telefon açıp randevu almıştı. Dükkanda ondan başka müşteri yoktu. Dükkan sahibi onu tanıyordu. "Orada deri çok ince, canını çok acıtır," dedi. "Önemi yok," dedi Lisbeth. Pantolonunu çıkardı ve bacağını uzattı. "Tamam, bir spiral, bir sürü dövmen var. Bir tane daha istediğinden emin misin?" "Hatırlamak için," dedi Lisbeth. Mikael Blomqvist, cumartesi günü 12'de, kapanış saatinde Susanna'nın yerinden ayrıldı. O saate kadar iBook'undaki notlarını temize çekmişti. Eve gitmeden önce konsum mağazasına uğrayıp yiyecek ve sigara aldı. Kızarmış patates, sosis ve kırmızı pancar yemeğini yeni keşfetmişti. Daha önce bunlardan hiç hoşlanmazdı ama her nedense kırdaki bir kulübede iyi gidiyordu. Akşam saat 7 civarında mutfak penceresinin önüne dikilmiş düşünüyordu. Cecilia onu aramamıştı. Onu o gün ekmek almak için kafeye geldiğinde şöyle bir görmüştü, dalgın gibiydi. Bu cumartesi akşamı aramayacak gibi görünüyordu. Mikael göz ucuyla hiç kullanmadığı küçük televizyona baktı. Sonra mutfak sedirine oturdu ve Sue Grafton'un bir polisiyesini okumaya başladı. Lisbeth Salander, cumartesi akşamı kararlaştırdıkları gibi Nils Bujurman'ın Odense Plan'daki dairesine geldi. Bujurman, onu yüzünde bir gülümsemeyle nazik bir şekilde içeri davet etti. "Nasılsın sevgili Lisbeth?" diye sordu. Lisbeth cevap vermedi. Bujurman bir kolunu kızın boynuna doladı. "Sanırım son geldiğinde biraz sert davrandım," dedi. "Uslanmış gibisin." Lisbeth'in çarpık bir gülümsemeyle karşılık vermesi Bujurman'ı frelendirdi. "Bu karı deli. Bunu unutmamalıyım." Lisbeth'in uslandığından emin olamadı. Yatak odasına gidecek miyiz diye sordu Lisbeth. Ne de olsa zamanı, kızı işte. Daha önce olduğu gibi elini omuzuna atıp yatak odasına götürdü. Bugün ona karşı daha dikkatli olacağım, güvenini kazanacağım. Lisbeth gelmeden kelepçeleri çekmeceden çıkartmış, komodinin üzerine koymuştu. Bujumman bir şeylerin ters gittiğini ancak yatağa yaklaştıklarında fark etti. O Lisbeth'i değil, Lisbeth onu yatağa götürüyordu. Birden durdu. Lisbeth'in ceketinin cebinden bir şey çıkarttığını şaşkınlıkla izledi. Önce bunun bir cep telefonu olduğunu düşündü, sonra kızın gözlerine baktı. İyi geceler de, dedi Lisbeth. Elektrik tabancasını Bujumman'ın sol koluna dayadı ve düğmesine bastı. 75.000 volt. Bujurman'ın bacakları kıvrılmaya başladığında elektrik tabancasını omzuna bastırarak Bujurman'ı yatağa doğru sürdü. Cecilia Wanger biraz çakır keyifti. Mikael'i aramamaya karar vermişti. İlişkilerinin tuhaf bir yatak güldürüsüne dönüştüğünü düşünüyordu. Mikael ona gelirken fark edilmemek için dolambaçlı yolları kullanıyor, kendisi de arzularını kontrol edemeyen liseli bir kız çocuğu gibi davranıyordu. Son günlerdeki davranışları çok mantıksızdı. Mikael'den çok hoşlanması da başka bir sorundu. Bu onu yaralayabilirdi. Uzun süre oturup düşündü. Keşke Mikael Blomqvist Hedwig'e hiç gelmemiş olsaydı. Bir şişe şarap açtı ve iki kadeh içti. Televizyonu açıp haberleri dinlemeye çalıştı ama Başkan Bush'un niçin Irak'ı bombalayıp yerle bir etmesi gerektiğine dair sağduyulu açıklamalarından bakıp hemen kapattı. Oturma odasındaki koltuğa geçip Gerard Thomas'ın Laser Manen kitabını okumaya başladı. Birkaç sayfa okuduktan sonra kitabı bıraktı. Konusu babasını hatırlatmıştı. Onun hayal dünyasını merak ediyordu. Son kez 1984 yılında görüşmüşlerdi. Kardeşi Birger'le babası Hedestad'ın kuzeyinde ava çıkarlarken o da katılmıştı. Birger yeni av köpeğini deneyecekti. Bir İsveç zaharıydı. O zamanlar Harold Wanger 73 yaşındaydı ve Cecilia çocukluğunu karabasana çevirip gençlik hayatını da etkilemiş olan bu adamın deliliklerini kabul edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Cecilia'nın çok kırılgan olduğu zamanlardı. 3 ay önce kocasıyla evleri ayırmışlardı. Aile içi şiddet kulağa ne de kaba geliyordu. Bu sözcük onun için yumuşak ama sürekli bir şiddeti içeriyordu. Tokatlar, şiddet dolu itip kalkmalar, dengesiz tehditler. Kocasının uyguladığı şiddetin bir açıklaması yoktu. Fiziki olarak zarar verecek ölçüde şiddete nadiren başvururdu. Yumrukla vurmaktan kaçınırdı. Cecilia bu kadarına alışmıştı. Hayatları Cecilia'nın tokada tokatla karşılık verdiği güne kadar böyle sürüp gitmişti ama o gün kendini bütünüyle kaybeden kocasının fırlattığı makas Cecilia'nın omzuna saplanmıştı. Paniğe kapılıp pişmanlık krizleri geçiren kocası onu hemen hastaneye götürmüştü. Ve orada acilde çalışan personelin yalan olduğunu hemen anladığı talihsiz bir kaza masalı uydurduğunda Cecilia çok utanmıştı. Yarasına 12 dikiş atılan Cecilia 2 gün hastanede yatmıştı. Onu hastaneden Henrik Wanger almış, kendi evine götürmüş ve o günden sonra Cecilia kocasıyla bir daha hiç konuşmamıştı. Babası ve kardeşiyle birlikte ormana gittikleri o günü hiçbir zaman unutmayacaktı. Güneşli sonbahar günüydü. Harold Wanger'in keyfi yerindeydi ve kızına neredeyse dostça davranıyordu. Ama birdenbire tam ormanın ortasında ağzını bozup Cecilia'yı aşağılamaya başladı. Kızının yaşam tarzı ve cinsel eğilimleri konusunda oldukça kaba yorumlar yaparak onun gibi bir orospunun kocasını elbette elinde tutamayacağını söyledi. Görünüşe göre kardeşi babasının ağzından çıkan her sözün Cecilia'nın üzerinde nasıl kırbaç gibi şakladığını fark edemiyordu. Kahkahalar atarak elini babasının omzuna koyan Birger, kadınların nasıl olduklarını bildiğini söyleyerek kendince ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Cecilia'ya neşeli bir bakış fırlattıktan sonra Harold Wanger'e eğleneceği küçük bir iş vermeyi önerdi. Bir saniyelik bir süre, donmuş bir saniye, Cecilia Wanger kardeşi ve babasına baktı ve birden elinde dolu bir çifte tüfek olduğunu fark ederek gözlerini kapadı. O anda yapmayı düşündüğü tek şey tüfeği doğrultup iki namlusunu birden ateşlemekti. İkisini de öldürmek istiyordu ama tüfeği ayaklarının dibine bıraktı. Dönüp arabaları park ettikleri yere gitti. Arabasına atladı, onları baş başa bırakarak evine döndü. O günden sonra babasıyla yalnızca birkaç defa konuştu, o da zorunda kaldığı için. Ne babasının evine girmesine müsaade etti, ne onun evine adımını attı. Hayatımı mahvettin diye düşündü Cecilia Wenger. Çocukluğumdan beri hayatımı mahvettin. O akşam 8:30'da telefonun ahizesini kaldıran Cecilia Wenger, Mikael'i aradı ve gelmesini rica etti. Avukat Nils Bruman, acılar içinde kıvranıyor, kasları onu dinlemiyordu. Bedeni felç olmuş gibiydi. Bilinci belki yerindeydi ama aklı karışmıştı. Neler olduğunu tam olarak bilemiyordu. Yavaş yavaş kendini toparlamaya başladığında yatakta çırılçıplak uzandığını ve ellerinin karyolanın demirine kelepçelendiğini fark etti. Bacakları acı verecek kadar ayrılmış ve ayak bileklerinden de yatağa bağlanmıştı. Vücudunun değişik yerlerinde elektrik tabancasının açtığı yanık yaraları vardı. Lisbeth Salander bambu koltuğu yatağın yanına çekmiş, botlarını yatağa uzatarak oturmuş sigara içiyordu. Bujurman konuşmaya çalıştığında ağzının bantlanmış olduğunu fark etti. Başını çevirdi. Lisbeth komodinindeki her şeyi alt üst etmişti. "Oyuncaklarını buldum," dedi Salander. Elinde tuttuğu kırbaçla yerde duran vibratör koleksiyonunu, at gemlerini ve lastik maskeleri işaret etti. "Bu ne işe yarıyor?" dedi. Plastikten yapılma kaba bir kıç tıkacını eline almıştı. "Boş ver, konuşmaya yeltenme, ne dediğini duymuyorum. Geçen hafta bunu mu kullandın? Başını salla yeter." Bujurman'a doğru eğilip cevap bekledi. Nils Bujurman birden göğsünü delen soğuk bir acı hissetti ve kıvranmaya başladı. Kelepçelerden kurtulmaya çalıştı, olmadı. "Kontrol onda, imkansız." Lisbeth Salander eğilip tıkacı anüsüne yerleştirdiğinde hiçbir şey yapamadı. "İşte böyle seni sadist," dedi Lisbeth. "İnsanların içine bir şey sokmaktan hoşlanıyorsun, değil mi?" Gözlerini Bujurman'a dikmişti, yüzü ifadesiz bir maske gibiydi. "Yağlamadan, öyle değil mi?" Lisbeth Salander tıkacı zorla anüsüne sokarken Bujurman deliler gibi kıvranıyor ama atmaya çalıştığı çığlıklar ağzına yapıştırılmış bantın altında boğuluyordu. "Mızırdanmayı bırak," dedi Lisbeth ve onun sesini taklit ederek, "eğer bırakmazsan seni cezalandırırım," diye ekledi. Ayağa kalktı ve yatağın etrafını dolaştı. Bujurman çaresiz gözlerle onu izliyordu. "Bu ne halt karıştırıyor?" Lisbeth Salander oturma odasındaki 32 ekran televizyonu itekleyerek yatak odasına getirdi. DVD çaları yere koydu. Bujurman'a döndü. Kırbacı hala elinde tutuyordu. "Bütün dikkatinizi bana vermenizi rica edebilir miyim?" dedi. "Konuşmaya çalışma, başını sallaman yeter. Ne söylediğimi duyuyor musun?" Bujurman başını salladı. "İyi." Eğildi ve yerden sırt çantasını aldı. "Bunu hatırladın mı?" Bujurman başını salladı. "Önceki hafta buraya geldiğimde bu yanımdaydı. Pratik bir şey. Metin Security'den ödünç aldım." Çantanın kenarındaki fermuarı açtı. "Bu dijital bir video kamera. TV3'teki Insider programını seyrediyor musun? Bu tür bir çantayı gizli kamerayla bir şeyler kaydetmek isteyen edepsiz muhabirler taşır." Çantanın fermuarını kapattı. "Objektifi nerede diye merak ediyorsun işte. İşin inceliği de bu. Geniş açılı fiber optik. Objektifi çantanın bir kopçası gibi görünüyor. Belki de hatırlıyorsundur. Sen beni mıncıklamaya başlamadan önce çantayı masanın üzerine koymuş ve objektifin yatağa dönük olmasına dikkat etmiştim." Bir CD çıkarttı ve DVD çalara yerleştirdi. Sonra bambu koltuğu çevirdi ve yüzü ekrana dönük oturdu. Bir sigara yaktı ve kumanda aletinin düğmesine bastı. Avukat Bujurman, Lisbeth'e kapıyı açan kendini gördü. "Saate bakmayı bile öğrenemedin mi?" diye azarlayarak selamlıyordu Lisbeth'i. Hizmet bütün filmi seyrettirdi. 90 dakika sürmüştü. Son sahnede çırılçıplak olan avukat Bujurman sırtını karyolanın korkuluğuna dayamış. Elinde bir bardak şarap, elleri arkasından bağlı vaziyette iki büklüm uzanan Lisbeth'i seyrediyordu. Lisbeth televizyonu kapattı. 10 dakika boyunca Bujurman'a bakmadan sessizce oturdu. Bujurman kımıldamaya bile cesaret edemiyordu. Lisbeth ayağa kalktı ve banyoya gitti. Geri döndüğünde bambu koltuğa oturdu. Sesi zımpara kağıdı gibiydi. "Önceki hafta bir hata yaptım," dedi. "Beni tekrar seni emmeye zorlayacağını düşünmüştüm. Bu zaten yeterince iğrenç bir şeydi ama yine de üstesinden gelebilirdim. Senin nasıl iğrenç bir adam olduğunu ispatlayacak delili kolayca elde edebileceğimi sanmıştım. Yanlış değerlendirmişim. Senin nasıl hasta ruhlu olduğunu anlayamamışım. Açık konuşacağım," diye devam etti Lisbeth. "Bu video bakımını üstlendiğin 24 yaşındaki zeka özürlü bir kıza nasıl tecavüz ettiğini gösteriyor. Gerektiğinde benim nasıl bir zeka özürlü olacağımı tahmin bile edemezsin. Bu videoyu kim seyrederse seyretsin, senin yalnızca bir kusmuk değil, nasıl bir sadist olduğunu da anlayacaktır. Bu filmi ikinci kez ve umarım son kez izledim." Çok eğitici, değil mi? "Tahminime göre bu videoyu seyrettikten sonra beni değil, seni bir yerlere kapatırlar. Bana katılıyor musun?" Lisbeth bekledi. Bujurman hiç tepki göstermedi ama Lisbeth onun nasıl titrediğini görebiliyordu. Kırbacı aldı ve Bujurman'ın erkeklik organına hafifçe vurdu. "Bana katılıyor musun?" diye daha yüksek sesle tekrarladı. Bujurman başını salladı. "İyi, demek ki bu konuda anlaştık." Koltuğu yatağa yaklaştırdı. Gözlerini Bujurman'ın gözlerine dikti. "Peki sence şimdi ne yapmalıyız?" Bujurman cevap vermedi. "İyi bir fikrin var mı?" Cevap alamayınca elini uzattı, Bujurman'ın testislerini avuçladı ve avukatın yüzü acıdan çarpılana kadar sıktı. "Bir fikrin var mı?" diye tekrarladı. Bujurman başını salladı. "İyi, eğer ileride bir fikrin olursa bilesin ki bu beni dehşet kızdırır." Lisbeth sırtını koltuğa yasladı ve bir sigara daha yaktı. "Şimdi neler yapacağını anlatayım. Gelecek hafta kıçına saplanmış şu kocaman şeyi sıçar sıçmaz bankadaki hesabımı benim, yalnızca benim, kullanacağıma dair talimat vereceksin. Ne dediğimi anladın mı?" Bujurman başını salladı. "Akıllı çocuk. Bir daha beni asla aramayacaksın. Eğer canım isterse ben seni ararım. Yani sana ziyaret yasağı koydum." Bujurman başını defalarca salladı ve derin bir nefes aldı. "Beni öldürmeyecek. Eğer benimle ilişkiye geçmeye çalışırsan bu videonun kopyaları Stockholm'daki bütün basın organlarına iletilecek. Anladın mı?" Bujurman yine defalarca başını salladı. "Bu kaseti ondan almalıyım. Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yılda bir kez benim ne kadar iyi olduğumu rapor edeceksin. Çok normal bir hayatımın olduğunu, sürekli bir işim olduğunu, kendimi iyi idare ettiğimi ve davranışlarımda hiçbir anormallik olmadığını yazacaksın." Bujurman başını salladı. "Her ay benimle buluştuğuna dair yazılı bir rapor hazırlayacaksın, davranışlarımın ne kadar olumlu olduğunu, her şeyin ne kadar yolunda olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksın. Bir kopyasını da bana göndereceksin. Anladın mı?" Bujurman başını salladı. Lisbeth adamın alnında biriken terlere ilgisizce baktı. "Birkaç yıl sonra, şuna iki diyelim, hakkımda verilen gayri mümeyyiz kararının kaldırılması için mahkemeden görüşme talebinde bulunacaksın. Dayanak olarak her ay tutmuş olduğun raporları göstereceksin. Benim bütünüyle normal olduğuma dair yeminler edebilecek bir kafa doktoru bulacaksın. İşin gücün bu olacak. Yani benim reşit ilan edilmem için elinden geleni yapacaksın." Bujurman başını salladı. "Biliyor musun, niçin elinden geleni yapacaksın? Çünkü bunun için muazzam bir nedenin var. Eğer başarısız olursan bu videoyu herkesin izlemesini sağlarım." Bujurman, Lisbeth'in ağzından çıkan her sözcüğü dikkatle dinliyordu. Lisbeth'in kendini sağ bırakmakla büyük bir hata işlediğini düşünüyordu. "Bunları sana yedireceğim, lanet olası sürtük. Er ya da geç seni mahvedeceğim." Ama Lisbeth'in sözlerini başını hararetle sallayarak onaylamaya devam etti. benimle ilişkiye geçmeye teşebbüs edersen de aynı şey olacak. Lisbeth elini bıçak gibi boğazına dayayıp kesme işareti yaptı. O zaman dairene de, mesleğine de ve ülke dışındaki bankalarda yatan milyonlarına da veda edersin. Lisbeth paralardan bahsettiğinde Bujuma'nın gözleri büyüdü. Bunu nasıl bilebilir? Lisbeth gülümsedi ve bir sigara daha yaktı. Sonra sigarayı halının üzerine attı ve topuğuyla ezdi. Buranın ve büronun anahtarlarının birer örneğini istiyorum. Bujuma'nın kaşları çatıldı. Lisbeth ona doğru eğildi ve mutlu bir ifadeyle gülümsedi. Bundan sonra hayatını kontrol altında tutacağım. Hiç beklemediğim bir anda, belki yatıp uyuyorken, elimde bununla yatak odanda dikiliyor olacağım. Elektrik tabancasını havaya kaldırdı. Gözüm üzerinde olacak. Seni eğer bir kızla yakalarsam, gönüllü olup olmadığı fark etmez. Eğer bir kadınla yakalarsam, elini yanlamasına boğazına götürüp tekrar kesme işareti yaptı. Eğer ölürsem, eğer bir kazaya uğrarsam, bir araba ya da başka bir şey bana çarparsa, o zaman bu videonun birer kopyası gazetelere yollanacak. Artı senin nasıl bir vasi olduğunu ayrıntılarıyla anlatan bir yazı da. Bir şey daha var. Eğildi ve yüzünü Bujuma'nın yüzüne iyice yaklaştırdı. Eğer bana bir daha dokunursan seni öldürürüm. Bana inan. Avukat Bujuma'nın bundan emin oldu. Lisbeth'in gözünde blöf yaptığına dair en küçük bir işaret yoktu. Deli olduğumu unutma. Bujuma'nın başını salladı. Lisbeth onu düşünceli bir ifadeyle süzdü. İkimizin iyi birer arkadaş olacağını hiç sanmıyorum, dedi ciddi bir sesle. Şimdi uzandığın yerden seni öldürmediğim için ne büyük bir aptallık yaptığımı düşünerek seviniyorsun. Şimdi benim esirim olsan da kontrolün bir gün senin eline geçeceğini, öldürmediğime göre yapacağım tek şeyin seni özgür bırakmam olduğunu düşünüyorsun. Yani tekrar benim üzerimde iktidar kuracağına dair umut dolusun, öyle değil mi? Bujurman'ın bütün bedeni sarsıldı. Birden kötü bir şeyler olacağını sezmişti. Şimdi aramızda yaptığımız anlaşmayı hep hatırlayasın diye sana bir hediye vereceğim. Lisbeth dudaklarında çarpık bir gülümsemeyle yatağa çıktı ve Bujurman'ın bacaklarının arasına diz çökerek oturdu. Bujurman kızın ne demek istediğini anlamamış ama müthiş bir korkuya kapılmıştı. Lisbeth'in elindeki iğneleri görünce başını geriye attı ve Lisbeth bir dizini apış arasına bastırıp onu vazgeçirene kadar kıvrandı. Kımıldama, bunları ilk defa kullanıyorum. Lisbeth 2 saat boyunca bütün dikkatini vererek çalıştı. İşini bitirdiğinde Bujurman'ın kımıldamaya bile takati kalmamıştı. Sanki bütün duyguları ölmüş gibiydi. Lisbeth yataktan indi, başını yana yatırıp eserini eleştirel gözlerle inceledi. Sanatsal yetenekleri sınırlıydı. Eğri büğrü harfler çok empresyonist görünüyordu. Mesajını dövme olarak kazırken kırmızı ve mavi kullanmıştı. Büyük harflerle 5 satır olan mesajı sığdırabilmek için göğsünden erkeklik organının olduğu yere kadar geniş bir alanı kullanmak zorunda kalmıştı. Ben sadist bir domuzum, bir kusmuk ve bir tecavüzcüyüm. Lisbeth iğnelerini ve boya tüplerini toplayıp çantasına koyduktan sonra lavaboya gidip ellerini yıkadı. Yatak odasına döndüğünde kendini çok iyi hissediyordu. İyi geceler, dedi. Bujurman'ın bir elindeki kelepçeyi çözdü ve odadan ayrılmadan önce kelepçenin anahtarını Bujurman'ın karnına koydu. Getirdiği video gazetini ve Bujurman'ın anahtar demetini de alarak çıktı gitti. Gece yarısından sonra bir sigarayı paylaşarak içerlerken Mikael, Cecilia'ya bir süre görüşemeyeceklerini söyledi. Cecilia yüzünü ona döndü. ''Bu ne demek şimdi?'' diye sordu. Mikael utanmış gibiydi. ''Pazartesi günü 3 aylığına cezaevine gireceğim.'' Daha fazla açıklamaya gerek yoktu. Cecilia uzun süre sessiz kaldı, ağlamaklı olmuştu.